Eylül.
Ayrım 11.
Süreyya her zaman onu da götürmeye uğraşıyordu. Önceleri bir iki gün sersemliklerin geçtiğine güvenip onun sözünden çıkmak istemeyerek gitmişti. Fakat bu tekrarlandıkça baş dönmesi o kadar çoğalmıştı ki artık mümkün değildi. Hatta havalar iyi olsa da aklına geldikçe midesi bulanıyordu. Eğer tehlikeden korkmasaydı Süreyya'nın kendisini bırakıp gidişine yine de memnun olacaktı. Onun canının sıkılmasından pek kaygılanıyordu. Hayatını yalnız kendi varlığıyla dolduramadığını hissetmeye başladığından beri eğlenmesi için her şeye razı olmuş, ta ruhunun derinliklerinde sızlayan ufak bir yarayı yalnız kendisine saklayarak susmuş ve sabretmişti. Buraya geldikleri zaman sandal konusu olmadığından yenilikle heveslenmişler, ferahlamışlardı. Fakat her gün parlaklık biraz daha soluyor, o ferahlık biraz daha bitiyordu. Bazen bunun sonunu bir çukur gibi hayalinde birden kararan sonsuz ve karanlık bir boşluk gibi görüyor, korkudan titreyerek üşüyor, üzülüyordu. Gözleri dalgın, dikişi dizlerine bırakmış, dimağını yırtarak geçen bu fikir üzerine, ''Ne yaparım, ya Rabbim ne yaparım?'' diye düşündü. Ne olacağını kesin olarak görmemekle birlikte o çukur hissi onu korkutuyordu. Bu korku ona yalnızca Süreyya'sız, onsuz kalmak biçiminde görünüyordu. Tekrar başını kaldırıp denize baktı. Gözleriyle uzun uzun sandal aradı. Ve onu sonunda orada dalgaların arasında köpüklere bulanarak bir tarafa eğilmiş, yatmış, kırmızı bayrağı rüzgarla çırpınarak o tarafa doğru geliyor görünce tekrar kalbi hopladı. Süreyya'ya yakınamıyor, onu engellemek istemiyordu. Kendisi anlasaydı, ah Suad'ın kalbinde ne elemler, ne özlemler olduğunu anlasa da öyle hareket etseydi. Evde kalırsa canı daha çok sıkılacağından korktuğu için cesaret edip bir şey söyleyemiyor, güceneceğinden, hiddetleneceğinden korkuyordu. Fakat bir gün sandaldan da bıkacak değil miydi? Sandal da onu sıkacaktı, o zaman ne yapacaktı? Tekrar o yara, o küçük yara feryat etti. Ah niçin ona yetmiyordu? Niçin ona her şeyi unutturamıyordu? Erkek kalbinin kadın kalbinden daha çok isteyici olması bir haksızlık değil miydi? Buna karşı sessizlik ve dayanmadan başka yapılacak bir şey olmadığını düşünmek, sessizlik ve dayanmanın bu kadar güç olduğunu bilmek onu eziyordu. Önceleri ricaya gerek göstermeyen Süreyya, şimdi gittikçe artan şakalarla her isteğine karşı gelebiliyor, Suad'ın istemediği şeyleri bile yapıyordu. Bu şakalar görünüşü kurtarıp işi ciddilikten çıkarıyordu. Ne olursa olsun ricası kabul olunmuyor ve Suad'ın isteğine aykırı şey yapılmış oluyordu. Halbuki daha yeni ortaya çıkan arzularını gözlerinden okumak bile onun için bir zevk, bir mutluluk derecesinde bir şeydi. Bazen kendisini böyle acı çekmeye, yakınmaya, yetkili saymanın bir haksızlık olduğunu ileri sürmek isterdi. Fakat küçük bir takım olayların yalnız birbirini izleyerek sürüp gitmesinden dolayı sonuç olarak kendisine acı vermediği için bu düşüncesinden vazgeçmek zorunda kalırdı. Kendisinde kocasına karşı bazen küskünlük görüyor, sonra böyle biriken küskünlüklerden Süreyya'nın bir içtenlik çıkarmaya başladığını, bir okşayışıyla mahvolduğunu görünce ona ufak haksızlıkları için değil, kendisini okşamadığı için darıldığını itiraf ediyordu. Hizmetçi kızın "Necip Bey geldi" demesi bu yalnızlık, bu kaygı arasında ona birden sevinç verir gibi oldu. O kadar bunalmıştı ki Necip'in bu ansızın gelişi onu pek memnun etti. "Ah, ne iyi ettiniz de geldiniz vallahi," diyordu. Necip elinde bir tomar kağıtla ayakta durarak Süreyya'yı soruyordu. Suat eliyle denizi gösterdi. Necip, "Hala sandal paralanmadı mı Allah aşkına?" dedi. Suat, "Aman ne diyorsunuz?" diye kalbini tutuyordu. Necip gülerek, "Yok efendim, hani şu bir gece bir bora çıkar da," diye düşüncesizliğini onarmaya uğraşıyordu. Suat, "Çağıralım mı?" diye balkona geçerek elinde dikmekle meşgul olduğu gömleği yukarıya doğru geçmekte olan sandala uzun uzun salladı. Necip, "Acaba görür mü?" diye soruyor. Suat ses çıkarmayarak Süreyya'yı çağırmak için bir bahane bulduğundan memnun, bu memnunluktan dolayı Necip'e müteşekkir, ara sıra durup sonra tekrar gömleği sallıyordu. Birdenbire sandalda bir başka hareket görüldü. Yelkenin yapraklanarak sandalın döndüğünü, sonra oradaki buruna gelmeye başladığını gördüler. Suat, işte geliyor, dedi. Necip elindeki kağıtları sallayarak kendisini göstermek istiyordu. Beklerken oraya oturdular. Necip niçin birlikte çıkmadıklarını soruyordu. Suat bu soruya hafifçe kızararak ve nedenini söyleyince Süreyya'nın o halde bile kendisini yalnız bırakmasını tuhaf bulacağından utanarak işim vardı da dedi. Sonra yalan söylediği için daha da utanarak ekledi. Deniz tutuyor da. Sonra da kızardığını göstermemek için onlar ne diye kağıtları gösterdi. Necip elindekileri uzatarak size getirdim dedi. Suat kağıtları açmakla meşgulken Necip ayakta ona bakarak şu notalar için ne kadar telaş ettiğini düşünüyordu. İki seferdir unuttuğu için bu sefer mutlaka getirmeye karar vermişti. Sabah vapuruyla Boğaziçi'ne gitmek niyetindeyken vapurda aklına bunlar gelince dönmek zorunda kalmış, Beyoğlu'na çıkıp onları almak, yemek yemek için de öğleye kadar kalmıştı. Suat sevinçle, "Oo, bunlar nota," dedi. Necip notasızlıktan yakındığı için getirdiğini söyledi. Suat memnun notaları birer birer karıştırıp adlarını okuyordu. "Oo, Otello, Manon, Lejus, Hernani, Lucre, Borgia, Sophia. Ah ne güzel. Fakat ne güç ya Rabbim, ne güç. Ben bunları beceremem ki. Kabil değil." Sonra bir takımlarını daha açtı. "Oo, bunlar burada vardı ya. La Traviata, Faust, Carmen, Mascot. Bunlar hepsi burada var." Necip hepsi yıpranmış olduğu için tekrar aldığını söylüyordu. Suat o kadar memnun ve müteşekkir kalmıştı ki Necip de memnun oldu. Sonunda Suat teşekkür ederek artık uzun baş ağrılarını hak ettiniz dedi. Ben de onu rica edecektim. Aşağıdan Süreyya'nın sesini işittiler. Balkonun kenarına çıktılar. Süreyya sandalda gelişi güzel bir elbise, güneşten kavrulmuş bir yüzle yukarı bakıyor, fesini sallayarak "Hoş geldin, bakalım bir haftadır neredeydin akuzum?" diyordu. "Haydi gel gezelim." Necip'in başka bir güne bırakılması ricası üzerine kendisi yukarı çıktı. "Başka gün falan diye yine yarın kaçarsın," diyordu. "Maluma biz artık Suat'la kararı verdik. Kapının anahtarları elimizde." Necip gülerek, "Ben görmeyeli epey yanmışsın," diyordu. Suat sitem etti. "Bir haftadır sandaldan çıktığı yok ki. Ben de öyle kavrulacaktım ya. Fakat ciğerlerim kopuyor sandım. Sandal dalgaların arasında küt küt başvurdukça... Fakat burada kalmakla daha rahat oluyorum sanmamalı. Akşama kadar bin telaş, bin heyecan." Süreyya fesini bir yana atarak, "Malum Necip," dedi. "Kadınlar daima heyecan, daima telaş ederler. Daima sinirleri rahatsızdır ve başları ağrır." Sonra elini tutup sıkarak, sen hoş geldin bakalım. Ne haber? Bir haftadır ne yaptın? Nereleri gezdin?" dedi. Necip anlattı. Buradan gittiği cumartesiden beri ne yaptığını söylüyordu. Önce büyük haber diye bağa gittiğini söyledi. Bir gece taş ocağına gitmişti. Hacer pek merak ediyordu. Hatta birkaç gece için gelmek bile istiyordu. Fakat Fatih'in bu ara işleri o kadar çokmuş ki getirdiği büyük defterlerle geceleri bile uğraşıyormuş. Süreyya gitmeye olasılık kalmasın diye yapar diyordu. Sonra soruyordu. "Annem niçin gelmiyor?" Suat o hep anlatırken notalarla meşgul başını kaldırdı. Evet hanımefendi gelecekti, söz vermişti. Halbuki beyefendiden kurtulma olanağı olmadığını hepsi biliyordu. Beyefendi bir kocadan çok bir efendi olan kocalardan olduğu için hiç kimsenin keyfine bir saatini feda etmek istemediğinden hanım bir iki gün gelip burada kalamıyordu. Haber göndermişti. O kadar gelmek istiyor fakat mümkün olmuyordu. Asıl o kendilerin için gelmiyor diye soruyordu. Hacer kışa gelecekler ha, şimdi niçin uğrasınlar diyordu. Süreyya kabararak, kışa mı, öyle budala bulurlarsa diyordu. Sonra Necip'e de sorarak, biz kışın da burada oturuyoruz değil mi, ne dersin Necip, olur mu? Necip pek olumlu buluyordu. Kışın buraları bütün bütün ıssızlaşarak o kadar hoş olurdu ki. Başını çevirip Süreyya'ya bakarak, yalnızca canın sıkılır diyordu. Kitap, kitap, kitap. dünyanın bütün gazetelerine abone olmalı. Bir hafta sonra gelen gazeteleri öbür haftaya kadar okuyamamalı. Sonra havalar da iyi olunca, Süreyya da asıl onun için istiyordu. Havalar iyi olunca yazın tozundan, sıcağından gezilemeyen bütün bu çevrenin ormanları, kuruları hep gezilir, keşfedilirdi. Balıkçılık da vardı. Hem kim bilir daha neler çıkardı. Sonra Fatin'i sordu. O ne yapıyor bakalım, ne söyledi dedi. O da Süreyya'yı merak ediyordu. Necibe borç kaşa çıktı acaba diye sormuştu. Yazın borç edip kışın İstanbul'da pinekleyerek ödemek ona tuhaf geliyordu. Sonra pantolonunu çekerek gençlik hevesi ne olacak diyordu. Süreyya Suad'ın elinden kağıtları alarak miskin herif kışın buldular bizi budala gibi oraya mı kapanacağız diye mırıldandı. Dalgın dalgın notaları karıştırıyordu. Sonra onları ilgisizce bir yana bırakarak başka ne haber dedi. Sen vaktini nasıl geçirdin? Necip de ilgisizce her zamanki gibi diye cevap verdi. Fakat yalan söylüyordu. Bir haftadır her yanda gezdiği halde canı hiç bu kadar sıkılmamıştı. Önce Beyoğlu'na gitmiş, oranın mevsimi olmadığına kabahat bularak adaya geçmişti. 3 gece orada otelde kaldı. Otel gerçekten seçme bir halk ile hınca hıç doluydu. Kalabalık önce kendini oyalar gibi oldu. Uzaktan tanıdığı birkaç kişiyle ahbap oldu. Bazı yeni ahbaplar edindi ve bir süre orada uzun zaman oturabileceğini sandı. Önce kafile kafile dolaşmalar, Hristoslar, nizam yolları onu eğlendiriyor, bir ressam ailesinin 3 kızıyla hoş vakit geçiriyordu. Fakat sonra birdenbire döndü. Tekrar bu hayattan bir iğrenme geldi. Herkesle konuşurken, gezerken, susarken, bütün kalp duygularını abartmalarla karartarak onlardan ve kendisinden bir iğrenme hissediyordu. Herkes içtenliğini bir başka zamana saklıyormuş gibi burada sanki özel bir kimlik kazanıyordu. Böyle bile bile birisiyle görüşürken, ondan bir takım itiraflar dinlerken, her şeyin, sözlerin, tavırların, sesin, evet sesin bile sahte, mevki için o ana uydurulmuş bir ahenk olduğunu görmekten doğan bir iğrenmeyle sonraları yemeğini yer yemez balkonun bir köşesine çekilmeye başlamıştı. Ve içinde sürekli bir çırpınma, ruhunda sürekli bir heyecan ürpermesi vardı. O sese, o bakışa ait bir heyecan ki çevredeki kadınların öyle şeylere ne kadar ilgisiz olduklarını görmekten nefret ediyor sanılırdı. Bütün bu bıkkınlık ve sıkıntının arasında bir sevinç durup dururken içini dolduran bir neşe duyuyordu ki ne olduğunu düşündükçe sebebini bulamıyordu. Merak ediyor, bu sebebi arıyordu. Hayatında yapacak, kendisini mutlu kılacak hiçbir şeyi yoktu. O zaman birdenbire Boğaziçi'ni görüyordu. Evet, bir orası vardı. Yalnız oraya giderse sıkılmayacağını hissediyordu. Fakat bunun için bu kadar heyecanı fazla görüyor, onu başka bir sebebe bağlamak istiyordu. Herhalde orayı şiddetle istiyordu. Oranın uyku dalgınlığı içindeki çiçekli ufukları, yıldızlarla heyecan dolu gökleri, berrak ve yeşil denizleri. Hep onları istiyordu, onları. Hele orada o saflık ve namus içindeki ruhlu hayatı istiyordu. Cumartesi günü ancak öğle yemeğinden sonra koyuvermişler, hafta içinde yine de beklediklerini söylemişlerdi. Onların söyledikleri gibi yapmanın saygıya pek de uymayacağını itiraf ediyordu. Ve bu ufak bir mücadele oluyor, ruhu orasını isterken saygı engelliyordu. Bu mücadele bir hafta devam etti. Perşembe günü giderim demiş bulundu ve bu kararı verdikten sonra o günü garip bir sabırsızlıkla bekledi. Artık rahatsızlığı geçmiş, yalnızca beklemek kalmıştı. Önceki kadar rahatsız olmadığının bir sebebinin de bu perşembe günü gitmek olduğunu gördükçe şaşıyor, pek zihin yormadığı, derinleştirmediği halde de düşündükçe garip, garip diye söyleniyordu. Perşembeye kadar adada duramadı. Oraya pazar günü geçmişti. Salı günü oradan çıktı. Hiç olmazsa yukarıya haberler götürmek için bağa gitmek istiyordu. Bağda daha da çok bunaldı. Orada önceki gibi neşe kalmamıştı. Önceleri 6 ayda bir oraya uğradıkça sıkılmaz, güzel vakit geçirirdi. Bu sefer 1,5 gün orada harap oldu. akşama kadar esneye esneye ölüyordu. Hacer kendisine darılmıştı. Onlarla birlikte bize oyun edersin ha diye sahiden kırgın olduğunu gösterir bir bakışla bakıyordu.
Ayrım sonu.